Ayrım 28.
8. Siyasal görüşlerinin bilinmediği gerekçesiyle bir görgü tanığını dinlememişlerdi. 9. Suçluların tutuklanıp tutuklanmamalarının polisin yetkisinde olduğu gibi şaşırtıcı bir görüşü ortaya koymuşlardı. 10. İki yargıçtan biri general gibi masondu ama mason locasında generalden daha kıdemsizdi. Dolayısıyla tarafsız olamazdı. Yine de gerek generalin gerekse karşı tarafın isteği reddedildi. Mahkeme sanıkların dinlenmesine geçti. Hepsi de sarhoş araba kullanma sonucu meydana gelen trafik kazası görüşünü tek savunma yolu olarak benimsemişlerdi. Birçoğu da o gece olay yerinde bulunmadıklarını söylediler yine. Polisler daha önce verdikleri ifadelerinde direttiler. Peruşa soruşturmanın sürdürülmesi ve dosyanın yeniden sorgu yargıcına verilmesini istiyordu. Bu süre içinde ortaya çıkan yeni durumların, yeni olayların yargıç tarafından incelenmesi gerekliydi. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın cinayetten 15 gün önce Kuzey Yunanistan Bakanlığı'na gönderdiği komünizm tehlikesine karşı milliyetçi örgütlerin rolü başlığını taşıyan bir gizli dosya vardı. Pürüşas'ın isteği de reddedildi. Bunun üzerine Pürüşas ve Zeyn'in karısıyla avukatları mahkemeyi protesto için salonu terk ettiler. Ceza hukukunun bu noktada kesin olduğunu belirtiyorlardı. İki yandan birince tarafsızlığından kuşku duyulan yargıç reddedilmeliydi. Bu durumda iki yargıcın da taraf tuttuğunu gösteren açık seçik kanıtlar ortaya konmuş ama yargıçlardan hiçbiri bunları önemsememiş, meslek onurunu zedelenmiş saymamıştı. Duruşmaları büyük bir merakla izleyen Haciz alaylı bir avukat olup çıkmıştı. Bu heriflerle bir şey yapılamaz diye düşünüyor, bütün yasa maddelerini okuyordu. Bir öğrenciden hukuk kitapları almış, birbiri ardından deviriyordu. Fuar sona erince eski uyuşukluğuna dönen Selanik'teydi hep. Gazeteler Hloros raporu olayını yeniden ele almışlardı. Bu raporda Yüksek Yargıçlar Kurulu Başkanı'nın sorgu yargıcı ve öbür yargı organı temsilcileri üzerine yaptığı baskıdan söz ediliyordu. Rapor, 3 ay önce Millet Meclisi'nde ortaya atılan adalet temsilcileri ve özellikle sorgu yargıcının görev başında karşılaştıkları engellerle ilgili suçlamaları doğruluyordu. Rapordan haberi olan birkaç kişi bunu açıklamayı gerekli buluyordu. Telaşa kapılan sağcılar Hloros'u yargıçları etkilemek üzere Selanik'e gelmekle suçlamaya başladılar. Hloros'un yanıtı hepsini susturdu. Geçmişte bana bağlı yargıç ve savcıları etkilemek ya da onlara rüşvet vermek gibi herhangi bir eğilimim görülmedi. Bu işi meraklısı olduklarını anladığım kişilere bırakıyorum. Bu yanıt üzerine Zeyn'in yakınlarıyla Pürüşas, Hloros raporunun olduğu gibi açıklanmasını istediler. Sonunda Adalet Bakanlığı'nın kararı açıklandı. Bu karar herkes gibi başta Haciz için de büyük hayal kırıklığıydı. Çeşitli eğilimlerdeki gazeteleri karıştırdı ve açıklamayı herkesin kendine göre yorumladığını gördü. En iyimserler soruşturmanın yüksek mevkilerdeki sorumluları da ortaya çıkaracağı inancındaydılar. Kimi de bir nokta üzerinde duruyor ve Zeyn'in gerçekten başına sopayla vurulması sonucu mu öldüğünü öğrenmek istiyordu. Birçoğu da sevinç içindeydi. Tutuklanıp kefaletle içeri atılan 4 subay bir daha cezaevine gönderilemezlerdi. Sorgu yargıcının elindeki kanıtlar onları mahkum ettirecek yeterlikte değildi. Yalnız cezaevinde yatanların cezaları uzadıkça uzuyordu. Daha ileri gidip sorgu yargıcını soruşturma sırasında ifadeleri değiştirmek, zorla itiraf ettirmek gibi yollara başvurmakla suçlayanlar da vardı. Aslında bu görüş sanıkların da çok işine geliyordu. Yargılanacak olurlarsa cinayet suçlusu olarak değil de görevlerini kötüye kullanmaktan yeni bir mahkeme karşısına çıkabilirlerdi. Adalet Bakanlığı ise yalnız şu noktaların aydınlatılması için soruşturmanın sürdürülmesini istiyordu. 1. Kamyonet çarpmadan önce Z'ye bir demir çubukla vurulmuş muydu? 2. Karşı gösteri önceden mi hazırlanmıştı yoksa kendiliğinden mi oluşmuştu? 3. Pürüşas'a yapılan saldırı emniyet kuvvetlerinin denetimi altındaki bölgede mi olmuştu? 4. Gecenin ileri saatinde çıkan bu kargaşalıktan kim sorumluydu? Haciz bu kararın hedefleri belirsizleştirip işi uzatmak amacını güttüğü sonucuna vardı. Böylece kamuoyu zamanla bezecek, Z olayı canlılığını yitirecek, ertelemelerin yetki itirazlarının içinde saplanıp kalacaktı. yeni ve taze bir olayla iyice örtüleni de kalemden kaleme, mahkemeden mahkemeye sürünüp duracaktı. Kaplan'ın sabrı tükeniyordu. Bu işi bitirmek, mahkeme karşısına çıkıp başbakana söylediklerini bir daha söylemek için yanıp tutuşuyordu. Başarısının ürünlerini görmek istiyordu artık. Tam bu sırada yayımlanan Hloros raporu, durulacağa benzeyen sulara atılan koca bir taş etkisi yaptı. Bu geçici bir durgunluk diye düşünüyordu Haciz, tıpkı dipteki ahtapotları görmek isteyen balıkçıların suya zeytinyağına karıştırılmış kum serpmeleri gibi bir şey. Birkaç gün sonra Yüksek Yargıçlar Kurulu Başkanı'nın Adalet Bakanlığı'na sunduğu savunma Hloros raporunu güçlendirdi. Kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmek şöyle dursun, özellikle sorgu yargıcı üzerindeki baskı davranışını doğrulamaya çalışıyordu. Sorgu yargıcına Z'nin katillerinin öldürmek kastı gütmeden Z'ye vurup yaraladıkları görüşünü zorla kabul ettirmek ve soruşturmayı dört ayrı yönde yürütmek istediğini de inkar etmiyordu. Böylece sanıklar, cinayeti işleyenler, cinayete kışkırtanlar, karşı göstericiler polis olarak dörde ayrılacaktı. Yangus'la Vango suça alet olmaktan birkaç yıl giyecek, Keller'la Phil de suça yöneltmekten aşağı yukarı aynı cezayı göreceklerdi. Polis görevini kötüye kullanmaktan yargılanacaktı, karşı göstericiler de gece yarısı gürültü yapmak ve kamu düzenini bozmaktan. Tabii bu son ikisinin cinayetle ilgisi yoktu. Daha sonra harekete geçerek Yangus'la Vangus'un affını sağlayana dek yüksek mevkilerdeki kişiler rahat rahat uyuyabilirlerdi böylece. Yangus'la Vangus da konuşamayacağından olay unutulup gidecekti. Evet, Yüksek Yargıçlar Kurulu Başkanı suç kanıtlarının ortada olduğunu kabul ediyor ancak bunları başka türlü yorumluyordu. Yine de çok ileri gitti ve bir gaf yaptı. Nikitas'a vurulmadığını, öğrencinin saçının da tıraş edilmediğini, her ikisinin yalan söylediğini ileri sürdü. Utanmazca bir siyasal sömürüden söz ederek bu konuda basına tanınan aşırı özgürlüğü eleştirdi. Soruşturmayı ancak gazeteciler geliştirebilir diye düşünüyordu Haciz. Neden elde ettikleri bilgileri yayınlamıyorlar? Başka bir sorgu yargıcı soruşturmayı çoktan bitirdi. Başta kamyonetin kasasına atlayarak işleri berbat eden Haciz'in ardından şimdi de her şeyin canını okuyan bu inatçı yargıca düşünmüştü. Aslında cinayet inceden inceye planlanmıştı. Aşağılık bir sorgu yargıcı, çok daha önemli mevkileri ve kendisininkinden çok daha büyük deneyimleri bulunan kişilere kafa tutmak gözü pekliğini göstermişti. Tıpkı savaşlarda nişan alan generaller gibi diye düşündü Haciz. Bu nişanlar ödlekliklerini örtmekten başka şeye yaramaz. Ateşe atılan ya erlerdir ya da assubaylar. Ama zaferin şerefini hep başkaları paylaşır. Sonunda Yüksek Yargıçlar Kurulu Başkanı Adalet Bakanlığı tarafından mesleğe girerken ettiği yemini çiğnediği için 6 ay görevinden uzaklaştırıldı. Eski bir hukukçu basında şöyle diyordu. Eşi görülmemiş bir kriz toplumumuzu sarsıyor. Yüzyılın en büyük siyasal cinayetlerinden biri çevresinde amansız bir mücadele veriliyor. Kim kazanacak? Adalet mi yoksa işbirlikçiler mi? Beyler. Tam bu arada Haciz Atina'ya yerleşti. Gösterdiği büyük başarı birkaç kere övüldü, sonra hepten unutuldu gitti. Noel yaklaşıyordu. Dükkanlar ağız ağza doluydu, caddelere renk renk ampuller asılıyor, sokaklarda akordeonlu kör dilencilerin sayısı gitgide artıyor, dağlılar çam ağacı satmak için kente iniyor, soğuk bindirdikçe bindiriyor ve Kaplan Haciz yabancılar arasında gitgide daha yoksul dolaşıp duruyordu. Artık eline para geçtiği de yoktu. İş bulacaklarına söz vermişlerdi, tornacılık yapacaktı. Ama geçmiş, Haciz için çoktan ölüp gitmişti. Tarihin damgasını üzerinde hissediyordu. Koruyucuları ağzından hep aynı hikayeyi, kamyonete nasıl atladığını, Van Gogh'la kavgasını, tabancayı, tahta copu, Yangus'u, miğferli itfaiyeciyi dinlemekten bezmişlerdi. Hayat durmadan ilerliyor, oysa Haciz kavşakta dikilmiş duruyordu. Özellikle Merkez Postanesi'nin çevresinde her sabah fırçaları havada, kovaları ayaklarının dibinde iş bekleyen boyacıların dizildiği alanda gezinmekten hoşlanırdı. Hepsi onu tanıyor, gırgırı alıyor, bir kadeh içki ısmarlıyorlardı. Acı soğuğun eldivensizlerin ellerini sızlattığı kasvetli kış sabahlarından biriydi. Sahlep satıcısı Omaniye alanından geliyor ve postanenin önünden geçiyordu. Günün birinde bir kadınla tanıştı. Atinas sokağındaki o biçim otellerden birinden çıkıyordu. Haciz, Selanik'ten ayrılalı çok olmuştu, kadının yanına yaklaştı. İster inan, ister inanma ama seni bir yerde gördüğüm kesin dedi orospu. Odaya çıktılar, işlerini bitirdiklerinde kadın Haciz'e kahve pişirdi. Nerelisin? Kuzeyliyim, Selanikli. Selanikli çok müşterim var. Taptaze olduğum sıralar, fuar zamanı ben de Selanik'e gittim. Limanın arkasında zeytinyağı imalathanelerinin orasıydı iş yerim. Belki seni oralarda bir yerde gördüm. Belki de başka bir yerden tanırsın. Ben Hacisim, kamyonetin kasasına atlayıp Zeyn'in katillerini yakalatan. Kadın, kırmızı sabahlığını sıkı sıkı göğsünde kavuşturdu. Doktorun katillerini mi diye sordu. Hastalara parasız bakan doktorun mu? Kadın, Pire'de oturan teyzelerinden birinin her yılın 15 Ağustos günü Tinos'a gittiğini, mucizeler yaratan Meryem Ana'ya mum ve daha bir sürü şey adamaktan 5 parasız kaldığını, Z'ye parasız tedavi olunca 2 ayda iyileştiğini anlattı. O günden beri Z'nin resmini evdeki bütün ikonaların çerçevesine iliştirmişti. Neden onu öldürdüler, onun gibi mert bir adamı? Kaplan bu fırsatı kolluyordu. Bir kere daha başından geçenleri anlattı. Kamyonetin kasasına nasıl atladığını, Van Gogh'la boğuşmasını, tabancayı, tahta copu, yangosu, miğferli itfaiyeciyi anlattı. Atina bitip tükenmeyen, her geçen gün yeni bir şeyle karşısına çıkan bir kentti. Sürprizi bol, nefis kent. Başka bir gün soylular sınıfından bir kadın onu Kolonaki'deki evine çağırdı. Sırf kocası sağcı olduğundan solcu geçiniyor, her fırsatta kocasından nefret ettiğini söyleyip duruyordu. Yoksul oldukları halde bir ideolojiye gönül veren basit insanlara karşı içi her zaman sevgi doluydu, onlara şefkatle eğiliyordu. Hanımın şoförü Hacis'i yatıp kalktığı izbede buldu. Hacis ilk kez Atina'nın şık mahallelerinden birini görüyordu. Çay salonlarıyla bambaşka bir dünya. Arabadan inerken camın ardında sazdan sepetlerde uyuyan fino köpeklerini gördü. Hizmetçi kapıyı açtığında onlara benzeyen köpekler Hacis'i havlayarak karşıladılar. Hacis'in ağzı açık kaldı. Hayatında böyle şey görmemişti. Kadının dairesi bir apartmanın en üst katındaydı. Yuvarlak taraçasından bütün kent görülebiliyordu. Ev sahibesinin üstünde kıpkırmızı bir giysi vardı. Hacis'in elini sıktı, ona büyük yakınlık gösterdi. Ağır bir koku Hacis'in başını döndürdü. Kadın başından geçenleri bütün ayrıntılarıyla öğrenmek istiyordu. Ne olursunuz bana cinayetten söz edin. Sizin büyük kahramanlığınız olmasa katiller kaçabilir miydi? Hacis pek konuşmamak için durmadan su içiyordu. Gitmeden önce kadın ustaca eline bir zarf sıkıştırdı. Dışarı çıktığında Hacis zarfı açtı, içinde para vardı. Parayı Noel'de sevinmeleri için ailesine gönderdi. Annesi ağlayıp yakınmayı kesti. Ama kısa süre sonra açlık yine gelip çattı. Sıcacık poğaçayı, peynirli börekleri, şiş kebaplarını, işkembe çorbasını arıyordu. Büyük soğuklarda insan aç yaşayamazdı. Hacis ufak bir sandık, boya ve fırça aldı. Rosyalier sinemasının koltuklarından birini kaplayan kadife kumaşı söktü ve belediye binasının önüne yerleşti. Öteki boyacılar onu alaya aldılar. Olacak şey değil. Hani demokrasinin sana ihtiyacı vardı? Aferin be kaplan, yiğit adamsın. Kimsenin yardımını istemiyorsun. Yılanı deliğinden çıkardın ama onun yerine seni deliğe tıktılar. Karamanlisi deviren adama bakın. Günün birinde koyu renk pardüsölü bir adam yanına sokuldu. Hacis'le konuşmak istiyordu. Onu lokantaya götürdü, yemek ısmarladı. Sıra peynire gelmişti ki, şimdi asıl konuya gelelim dedi. Durumu sana açıkça anlatmak istiyorum, bilmen gerekli. Sen komünistsin, ben de komünistim. Yalnız EDA partisi senin gibileri istemiyor. EDA bir burjuva partisidir. Kahramana ihtiyaç duydukları gün senin gibi bir halk adamını değil, bir burjuvayı benimsediler. Z burjuvanın tekiydi. Marksist diyalektik ona vız geliyordu. Yürekliydi. İnsanları seviyordu ama bütün bir gençliği ardından sürükleyecek örnek olamazdı. Anlıyor musun? Uluslararası komünist hareketin içindeki çekişmeler çok önemli. Ben Çinlilerden yanayım. Gün gittikçe Ruslar burjuvalaşıyor, gevşiyor, taviz veriyor, artık devrime inanmıyorlar. Devrimi yaptılar ya, herkes de kendi devrimini gerçekleştirsin istiyorlar. Yunanistan'ın durumu Çin'le büyük benzerlik gösteriyor. Yoksullukla açlık sert önlemler gerektirir. Anlaşma ve uzlaşma değil. Kahraman olması gereken biri varsa o Z değil, sensin. Bunu kanıtlamak için konuşuyorum seninle. Ama onların işine gelmezdin. Sende ne Z'nin yetenekleri vardı ne de liberal kökleri. Bu yüzden seni istemediler. İnan bana, perde arkasında dönen dolapları biliyorum. Biz Çin'den yana olanlar halka ve devrime inanıyoruz. Eda ise burjuva rejiminin içinde burjuva silahlarıyla çarpışmak gerektiğini düşünüyor. Biz bu tür rejimlerde devrimci silahlarla çarpışılmasından yanayız. Sen Çin'i tutanlarla birliksin. Kuruşçev ve ortaklarıyla değil. Bak ne hale geldin. Pabuç boyamak zorundasın. Sen bizim ünlü yiğidimiz. Bendeki en kutsal yana dokunma, dedi Haciz. Siyasetten pek anlamam ama Z'ye büyük hayranlık beslediğimi biliyorum. Bütün inancımı ona bağladım. Z benim şerefimdir. Haciz kışı çeşitli dertler ve acılar içinde geçirdi. İlkbahar geldiğinde durumu biraz düzelir gibi oldu. Kamyon şoförlüğü yapan bir arkadaşı onu arabasıyla Selanik'e götürdü. Anasını biraz daha yaşlı, çocuklarını biraz daha büyümüş, karısını eskisinden uzak, oturduğu mahalleyi çok daha küçük buldu. Ne işi vardı Atina'da? Burada korkacak şey kalmamıştı artık. Aile yuvası ona cezaevinden farksız geldi. Ünlü olduğuna göre neden bizi yoksulluktan kurtarmak için biraz da para kazanmadın diye sordu anası. Ünün ille de parayı birlikte sürüklemediğini anlatmak için boşuna çaba harcadı. Yaşlı kadın bir türlü inanmak istemiyordu. Oğlunun lüks hayat yaşadığına inanmıştı. Ayrılırken Papandreou'yu görüp yıllardan beri beklediği emekli maaşını hatırlatmasını istedi oğlundan. Bu hava Hacise o kadar ağır gelmişti ki Atina'ya döndüğüne bayağı sevindi. Ancak barış yürüyüşü gelip çattığında ilkbahar Hacise'nin gözünde bir anlam kazandı. Garip bir rastlantı, maratonla Atina arasında yapılacak yürüyüş 22 Mayıs pazar gününe geliyordu. Solcu gazeteler uzun süreden beri bugüne hazırlanmaktaydılar. Zeyn'in ölümünden sonraki ilkbahar, Yunanistan büyük şehidini anıyor, barış şehidini, tüm dünyanın yiğit şehidini. Zeyn'in resimleri, takvimleri, albümleri satılıyordu. Bir panayır havası ortalığı kaplamıştı. Ama Papandreou'nun demeci Hacı'sı üzdü. Tabii yürüyüşü yasaklama cesaretini gösterememişti. Ama kamuoyunun hevesini kırmaya çalışmış, solcuların tek eline giren yürüyüşün barış sevgisiyle dolu, büyük Yunanlı çoğunluğunu değil aşırı solcu ve barışçı bir küçük azınlığı temsil ettiğini söylemişti. Haciz, aynı Papandreou'nun bir yıl önce muhalefet lideriyken yürüyüşün yasaklanmasına karşı çıktığını hatırlıyordu. Aynı Papandreou nasıl olur da bir yıl sonra iktidara gelince yürüyüşü başlangıçta mahkum ederdi. Zeyn'in ölümünde cinayet diye bağırır, hükümeti barbarlık ve kanlı hükümet olmakla suçlarken bu yıl Z'yi yüceltmek bir yana aynı kanın önünde hiç olmazsa susmayı neden benimsemiyordu? Demek siyasetin hiçbir şeye saygısı yoktu ya da her iki burjuva partisi arasında hiçbir fark yoktu. Ya biri iktidara geliyordu ya öbürü, tıpkı aynı katırı paylaşan iki köylü gibi. Katır her iki partiyi de sırayla sırtlayan halktı. Aralarındaki değişikliği de ağırlıklarından anlıyordu. Haciz bu konuda bütün bildiklerini kendi kendine öğrenmişti. Komünisti partisinde eleştirilecek çok şey olduğunu biliyordu. Ama önünde açık seçik bir yol vardı hiç olmazsa. Ötekilere gelince adları ister Maria olsun ister Katina, Atinas sokağında sürten iki orospuydular. İkinci barış yürüyüşü başlamadan Haciz bunları düşünüyordu. Gece yarısı Amerikis alanından otobüse bindi. Alana vardığında kalabalık Haciz'i tanıdı ve alkışladı. Bu alkış Haciz'i yüreklendirdi. Şoförün yanına oturdu. Maratona giden 42 kilometrelik yol dardı. Karşıdan bir otomobil göründüğünde otobüs çarpışmayı önlemek için yavaşlamak zorunda kalıyordu. Mezarın eteklerinde uzanan ovaya çıktıklarında henüz büyük bir kalabalığın toplanmadığını gördüler. Ama birkaç saat sonra karanlıklardan çıkan insan seli ortalığı kapladı. Güneş doğduğunda Söylevlerin, bildirilerin ve şiirlerin ardından yürüyüş başladı. Haciz en başta yürüyüşü düzenleyenlerin arasındaydı. Bir ara durup kalabalığı gözden geçirdi. Gözlerine inanamadı, ürktü. 2 saat boyunca ülkenin 4 köşesinden gelen her yaşta kadın ve erkek, öğrenciler, bayraklar, ellerinde Zeyn'in resimleri şarkı söyleyip dans ederek ölümsüz, yaşıyor diye haykırarak önünden geçtiler. Yüzler ciddiydi. Kaşiflerin ağır iş görenlerin yüzleri, ilk Hristiyanların yüzleri. Haciz o an özverinin yüceliğini anladı. Haksızlığın kurbanı olan, uyuyan vicdanları canlandırır, uyanık olanları kanatlandırır. Tutulacak bir el, rıhtıma bağlanacak bir halat uzatır. Haciz olayda oynadığı rolden gurur duyuyordu. Yürüyüş dinsel bir yürüyüşü andırıyordu. Z'de annesinin taptığı azizlerden farklı değildi. Sessiz seyirci Haciz'in önünden delikanlılar, genç kızlar, yaşlılar, sakatlar, içlerinden biri koltuk değneğine "Savaş istemiyoruz" yazmıştı. Zanaatkarlar, işçiler, tüccarlar, köylüler geçiyordu. Fırıncılar ekmekten yapılma kocaman harflerle "Barış" yazmışlardı. Girit'ten, Mora'dan, 12 adadan, Trakya'dan, Makedonya'dan geliyorlardı. Yağmur başladığında kimse durmadı. Şarkı söyleyerek yürüdüler. İlk molada genç bir çiftin düğünü yapıldı. İkinci mola birkaç kilometre ötede, Almanların yurtseverleri kurşuna dizdiği yerde verildi. Haciz kendinden geçmişti. Kalabalığın kolları zeytin dallarıydı sanki. Gümüşsü yapraklar, tüylü deri ve bacaklar gök kubbeye kadar yükseliyordu. Bir yıl önce Z aynı yolu tek başına yürümüştü. Şimdi aynı yolda binlerce ayak ilerliyordu. Böyle bir mucizenin, ölü deniz kıyısında İsa'nın bir yığın açı doyurmasını sağlayan ekmeklerin çoğalması olayından ne farkı vardı? Sendikacılar kulübünün merdiveninden inen, demir kapının sürgüsünü çeken, bir boşluk bırakmak üzere geri çekilen orman yaratıklarına göz atan, sonra geniş adımlarıyla alanı geçen, Zeyn'in 6 adımı, Haciz'in 10 adımına bedeldi ve "İşte onlar, yine geliyorlar, polisin işi ne?" diye bağıran Z gözünün önündeydi. Bu son sözler ve kamyonet Zeyn'in kaderini mühürleyecekti. Haciz'in mavi gözlerinde bir zıpkın yaratan bu adamın kaderini, elindeki siyah evrak çantasını, çizgili giysisini, başını çevreleyen yolun ziftini görür gibiydi. O gün karanlık Atina'nın üzerine çökmekte gecikti. Güneş Salamin adasının tepesinde sallanıyor, sanki bu bitip tükenmeyen kafileyi boydan boya görmek istiyordu. Başkent halkı yürüyüşe katılanları alkışlamak için balkonlara, taraçalara yığılmıştı. Her yer süslenmişti, Haciz o gece rahat bir uyku uyudu. Ama zaman geçti, gösterişli yürüyüşün izlenimi yavaş yavaş uzaklaştı, yabancı bir kentte bir yabancı oldu yine. İstenmeyen, yoksunluğa mahkum bir gövde, yaz geçip gitti, bir sonbahar akşamı Attik Yarımadası'nda güneşin bal rengine dönüştüğü sıra bir kestane satıcısının lüks lambası önünde Nikitas'a rastladı.